Hatta bazı müfessirlerin bazen hata yaptığını da, böyle olması lazım geldi, gelir diye onlarda bile düzeltmeler yapabiliyorsun. Üstad öyle şeyler veriyor, kriterler veriyor. Dolayısıyla şimdi mesela haşirle ilgili, haşrin muktasisi ile ilgili sadece. Muktasisi ile ilgili burada bir şey, şablon öğreneceğiz. Yani bunu şimdi haşir ile ilgili geçen ayetlerde muktaziyi ilgilendiren taraflara bu şablonu uygulamamız lazım. Tüm ayetlerde. Binlerce ayet var, belki de yüzlercesi, o binlercenin içerisinde yüzlercesi bu şablona oturuyor ayetler. Muktazi. Muktazi bölümü. Biliyoruz, daha önce bahsetmiştim. Yani bir Semere var, bir Muktazi var, bir de Burhan var diye. Bir de Hikmet var. Şimdi muktazi gereklilik, yani ahiret gerekli mi değil mi? İşte bütün Esma-i Hüsna ahiretin varlığını gerekli kılıyor ve kainatta bazı kesitler alıyorsan bunlar ahiretin varlığını gerekli kılıyor diye. Bu gerekçeler. 10. sözde. Tabi Semere şu, mesela bir pazarlamayı düşünün. Bir ürünü pazarlıyor. Mesela diyelim ki bir televizyon pazarlıyor. Şimdi ya da bir telefon pazarlıyor. Telefonun ne yapar? Karşı taraftaki önce semeresine bakar. Yani ben bu telefonu aldığım zaman ne istifade edeceğim, değil mi? Onun yararına ne? Onlara bakar. Mesela işte açtığınız zaman direkt olarak işte efendime söyleyeyim insanlara şebekeye bağlanıyor. İnsanlarla çok rahat bir şekilde iletişim sağlayabiliyorsun. Ondan sonra rehberi içinde. Yani bir defa telefon problemin kalmıyor senin. Yani bütün dostlarının telefonlarını, adreslerini, işte efendim isimlerini burada muhafaza edebiliyorsun falan. Şimdi bu semeredir. Adam istifade edeceği yanını anlatırsın. Ondan sonra ikincisi sosyal medyaya girersin. İnternette dolaşırsın. Adamın işine yarayacak neler varsa bunlar semeredir, meyvedir. Onları anlatırsın. Şimdi adam iyi güzel de yani benim telefona ihtiyacım yok ki der adam. Yani bunlar çok güzel şeyler de. Fakat ben bunlara ihtiyacım yok yani. Ne gereği var? Şimdi o zaman muktaziler başlar işte. Yani senin için çok zaruri ya, zorunlu. Yolda mesela araban kaydı, ne yaparsın? Yani telefona ihtiyaç duyarsın. İşte şu oldu, işte bak telefona ihtiyaç var. Bu oldu, telefona ihtiyaç var. Hatta yolda bir kaza yapsan mesela, kaza tutanağı bile içinde var falan filan. Yani fotoğraf çekiyorsun, ne yapıyorsun? Şu var, bu var. Bak bu sana lazım diye bu sefer gerekçelerini anlatırsın. Buna muktazi denir. Bir de burhanları var. İyi de yani bütün bunları yapabilecek güce sahip mi? Evet diye ispatı için deliller arasın. Bak bu şeydir, Android'tir ya da bu işte iPhone'dur. Bu sistem kilitlenmez, işte şudur budur. Teknolojisini anlatırsın. Burhan budur. Ondan sonra bir de hikmetleri, ya şu işte telefon. Adam bunların tamamını şey yapar ama hikmetleri konusunda pek şey değildir. Yani inanmıyordur. Hikmetlerini anlatırsın. Dersin ki ya bak bu telefon denilen şu şey var ya, çok önemli bir şeydir yani. Hakikaten insanlar arasında sosyal yönden iletişimleri var, işte şu var bu var diye hikmetleri, yani bu telefonun insan hayatındaki yerini anlatırsın. İnsan hayatındaki yerini anlatırsın. Bunlar da hikmet. Risale-i Nur külliyatında da bir mevzu ele alındığı zaman ya mesela birinci sözden ta dokuzuncu söze kadar semereleri anlatılıyor, meyveler. Dokuzuncu sözde hikmetler anlatılıyor. Onuncu sözde muktaziler anlatılıyor. On ikinci sözde mesela üçü birden anlatılıyor. Bir de Burhan da ilave edilmiş oraya. Mesela ikinci şuada Üstad bunların adlarını söyleyerek de anlatıyor. Mesela diyor ki işte tevhidin üç tane semeresi, üç tane muktazisi, üç tane de burhanı vardır diyor. İkinci şuada geçiyor mesela. Bunları tek tek anlatıyor. Yani Risale-i Nur'da herhangi bir şey geçiyorsa ya hikmettir. Mesela Ramazan'dan bahsediyor. Ramazan'ın hikmetleri diyor mesela. Hikmetleri. O dokuzuncu söz namazın hikmetleri. Buna benzer. Şimdi onuncu söz haşrın muktazilerinden bahsediliyor. Yani bizim bu dünya hayatımız var. Ahirete ne ihtiyaç var? Nereden çıktı diye inanmayan insanlar çok. Ahireti inkar etmekten çok. Yani böyle bir şeyle diyenler var. İkincisi bir de Hristiyanlardan gelen, Yahudilerden gelen haşri cismani inkar meselesi var bizde. Bir de o haşri cismani ispat meselesi olması gerekiyor. Bunların hepsi muktazileri gerektirdiği için Üstad Hazretleri burada bu muktazi ayetini alarak ne yapıyor? Bir tefsir çıkartıyormuş söz olarak. Fakat Üstad 10. sözü doğrudan doğruya konuya girmiş olduk. Yani hamdele ve salvele ile başlamadık yani. Evet. İnşallah bereketimiz kaçmasın. Evet. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi Barla Gölü'nün etrafında Üstad Hazretleri bu ayet-i kerimeyi, Haşr Risalesi'nin başına aldığı ayet-i kerimeyi yüzlerce kez tekrar etmiş. Devamı dolaşıyor gölün kenarında. Fenzur ile eser rahmetillah. Allah'ın rahmet eserlerine bakınız. Allah'ın rahmet eseri derken işte ağaca bakıyor, çiçeğe bakıyor, yere bakıyor, göğe bakıyor, denize, şey göle bakıyor falan. Allah'ın rahmet eserine bakın diyor çünkü. Bakın diyor da fenzur ile eser rahmetillah, fenzur ile eser rahmetillah. Çiçeğe bakıyor ayrı, bir böceğe bakıyor ayrı, bir ağaca bakıyor ayrı, bulutlara bakıyor ayrı, işte efendime söyleyeyim, göle bakıyor ayrı, her bir şey ayrı ayrı, çünkü eserlere bak diyor Allah'ın rahmet eseri bunlar. Ondan sonra keyfe yuhil arda bademir diye. Ölümünün ardından yeryüzünü nasıl diriltmiş. Bu diriltiliş keyfiyetini gör. Bak ama göreceğin şey diriltiliş keyfiyeti. Şimdi bakıyorsun hakikaten topraktan çıkmış. Oo işte efendim söyleyeyim gökten yağmur inmiş. Efendim söyleyeyim işte çiçek çıkmış, ağaç çıkmış, olmuş, olmuş, bunlar dirilmiş falan. Bu keyfiyete görüyor, inceliyor. Ama devamı bu ayeti kerimeyi tekrar ediyor. Ondan sonra da peşinden işte inne zâlike le muhyil mevta. İşte bunu yapan ölüleri dirilten muhyidir ki muhyi isminin iktizasınca gereğince elbette ölenleri diriltecektir. O zaman yerin diriltişini yapan muhyidir. O muhyi ismi diriltiyor onun iktizası olarak ölenleri de diriltecek. Yani ismin gereği o. İsmin iktizası. Yani mesela mühendis ne yapar? Bina yapar. Marangoz ne yapar? Mobilya yapar. Aşçı ne yapar? O isminin gereği olarak aşçı yemek yapar. Çaycı ne yapar? İsminin gereği olarak çay yapar. Değil mi yani? Yazar ne yapar? O isminin gereğince kitap yazar. Muhyi ne yapar? Ölüleri diriltir. O ismin gereğince de ölenleri diriltecek. O hala külü şeyin kadir. Yani sen de ölmüşsen sen de dirileceksin. O her şeye kadirdir. Diriltmeye gücü yetiyor. İşte bağırmıyorsun. Görüyorsun. Diriltmeye gücü yeten bir zat. Seni de diriltecek. Şimdi bunu bir defa, iki defa, üç defa, yüzlerce kez böyle tekrar ediyor. Dönüyor dolaşıyor. Bu tefekkürü yapıyor. Dönüyor dolaşıyor bu tefekkürü yapıyor. Sonra yaz kardeşim diyor işte ondan sonra. Ondan sonra 10. söz ortaya çıkıyor. Yaz kardeşim. Yani bütün mesele önce bir ne yapıyor? O ayeti kerimenin nuru ile aydınlanıyor. Ondan sonra Haşr Risalesi komple bu ayet üzerine bina ediliyor. Fenzur ila eser rahmetillahi kefe yuhil ardu ba'de mevtiyâ inne zâlike le muhil mevta ve vâle bir şey. O halde Haşr Risalesi'nin temeli, ana fikrini şimdi şey yapıyoruz. Nedir ana fikri? Ana fikri şu. Esere bak, arkasındaki fiili gör. Bu fiili mutlaka bir faili var. O failin isminin iktizasınca ayet gelecektir. Şablon bu. Ana fikir bu. Eser, fiil, fail, o failin isminin iktizasınca ayet. Tamam. Şablon bu. Eser, fiil, fail. Ayet çünkü onu gösteriyor. Esere bak. Diriliş keyfiyetini gör. Fiili gör. Bu fiili yapan mutlaka bir fail vardır. O da muhyidir. Muhyi isminin iktizasıca elbette ölenleri diriltecek. Evet. Şimdi 10. söz baştan sona kadar bunun tefsiri. Peki nasıl olmuş? Mesela birinci hakikati geçen hafta okuduk ama bir daha okuyalım isterseniz. Daha otursun. Şimdi bu şablon ana fikri anlamayınca o hakikatleri bağlayamayız bir yere. Bak üstad nasıl tefsir etmiş bunu. Birinci hakikat. Okuyun bir sokuş.
Birinci hakikat. Bab-ı rububiyet ve saltanattır ki ismi Rabbin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki şen-i rububiyet,
şen-i rububiyet
ve saltanat-ı rububiyet mahusus böyle bir kainatı kemalatını göstermek için gayet âli gayeler ve yüksek maksatlar ile icat etsin. Onun gayat ve maksad makasıdına karşı iman ve ubudiyetle mukabele eden müminlere mükafatı bulunmasın ve o makasıdı red ve tahkir ile mukabele eden ehli dalalete mücazat etmesin.
Evet. Bitti hakikat. Bu ayet burada bu şablonuyla tahakkuk etti. Nasıl etti şimdi? Şimdi bizim 6 tane dikkat edeceğimiz nokta vardı değil mi? Birincisi baştaki ayetler çünkü Kur'an tefsiri. Az önce ayeti gördük. Sonra düz okumayı da okuduk. Sonra ana fikir çıkartma vardı ki ayeti kerime burada bize ana fikri veriyor. Eser, fiil, fail ve failin iktizasını cahiret. Ana fikir de bu. Şimdi geriye ne kaldı? Kelimeler ve terimler. Bilmediğimiz kelimeler. Şimdi burada ne dedi? Bab-ı rububiyet ve saltanattır. Rububiyet ve saltanat. Ne demek rububiyet ve saltanat? Ha bir de şuna dikkat çekeyim ben. Ona geçmeden önce. Şimdi eser ne demektir? Allah'ın rahmet eserine bak deyince eser ne demektir? Evet. Mesela bu masa eserdir değil mi? Marangozun bir eseri. Yazarın eseri nedir?
Kitabı.
Aşçının eseri nedir? Yemeği. Şoförün eseri nedir?
Araç kullanması.
Peki yargıcın eseri nedir?
Adaleti davranması.
Adaleti kararları değil mi? Eseri o. Yani sadece eser deyince elle tutulur gözle görülür şeyler olmayabilir. İsme göre değişiyor. Mesela yargıç yani hakim dediğimiz, yargıç dediğimiz insanlar adaletiyle ne yapar? Eserini gösterirler. Peki şefkatin, merhametin eseri nedir? Ha? O nedir?
Gerçek dünyada mı biz kavram olarak görüyoruz?
Yani gerçek dünyada bir ismin eseri işte yani. Yani müşfik anne dersin eseri nedir? Çocuğuna çocuğunun üzerine titremesidir değil mi? Esirgemesi onu. Titremesi. Çünkü şefkatin eseri öyle olur. Değil mi?
Koruyup kollama
şeklinde tezahür eder. Şimdi maddi olduğu gibi isme göre de eserler farklı farklı olabiliyor. Mesela bu marangozun eseri dediği zaman maddidir. Elle tutulur gözle görülür. Ama bazı isimlerin eserleri elle de tutulmaz gözle de görülmez. Ya hissedilir ya akledilir. Şe'n-i rububiyet. Şimdi burada rububiyet bir eserdir. Onu diyeceğim ben. Rububiyet bir eserdir.
İdare ve terbiye etmek.
Rububiyet o mu?
Ben öyle biliyorum. Değiştirebilirim onu.
Ya değiştirebilirsin. İyi ya evet.
İdare ve terbiye etmek,
hızıklandırmak,
hayatlandırmak,
hayata
lazım
olanın da lazımını
karşılamak.
Güzel, güzel, evet. Yani doğru, doğru. Aslında doğru söylüyorsun da. Ben bakalım ne kadar arkanda duruyorsun söylediklerini diye ondan test ediyorum yani. Öyle mi ruhiyet falan deyince?
Karşı şeyi...
Argümanlara göre diyorsun.
Ben dediğin
durdur demiyorsun. Doğru daha güzel sanırım. Neyse. Şimdi... Evet doğru yani rububiyet şimdi uluhiyet de gelecek oradaki iki tane terim var burada. Hani bu terimler hayati öneme sahip demiştik. Bizim terimler sözlüğü buralarda var. Güzel. Rubiyet oraya, rubiyet orada da şey yapıyor, anlatılıyor. Rubiyet aslında yönetim demektir. Tedbir, idare, tedbir, idare, tedbir, idare, terbiye de var da, terbiye yalnız işte bir de istihdam var. Tavzif. Şimdi tedbir var. Tedbir, idare, ikisi aynı manaya geliyorlar. Tedbir ve idare. Ve bir de şey vardır, tavzif vardır. Şimdi bunlar rububiyetin kodları. Hatta mesela işte tedbir, tavzif, ondan sonra gibi şeyler, terbiye, bunun gibi şeyler rububiyetin kodlarıdır. Tenzih, indirme, tathir, temizleme. Buna benzer şeyler bu rububiyetin kodu. Yani ne demek? İdareye taalluk eden ne varsa bunların hepsi rububiyettir. Kainatı bir fabrika olarak düşün. Fabrikanın işletmesi için, idaresi için ne gerekiyorsa onların hepsi rububiyetin içine girer. Şimdi şöyle düşünelim. Bir fabrikayı düşünelim. Kainatta bir fabrika ya. Yani bir fabrika örneğinden alalım. Fabrikanın işletmesi vardır. Ham madde girer buradan, mamul madde öbür taraftan çıkar ama bu arada bir dizi işçiler çalıştırır. Onların maaşlarıydı, gelirleri, giderleriydi vesaire. Hatta hasta olsa başlarına doktor belirli bir sayı geçtikten sonra kişi doktor bulundurmak zorunda. Doktoruydu, ondan sonra işte efendim yani elektrik geliri gideri, su sarfiyatı bilmem şu bu falan filan. Oradaki makinelerin yağları değişimi, işte kullandığı bir takım şeyler, masraflar. Yani hepsi bunların ve ondan sonra ürün çıktı, sat, pazarla vesaire. Bunlar fabrikanın işletmesidir. Bu işletme rububiyete misaldir. Mesela ayet-i kerime rububiyet demez ama ve tasrifir riyahi mesela işte rüzgarların şey yapması, tasrifi. Bu nedir? Neden bahsediyor? Kainatın işletmesinden bahsediliyor. O zaman rububiyettir. Mesela işte sahabil musakhir beyne sema vel ard. Göğün şey, bulutların gök ile yer arasında hazır kıta asker gibi bekletilmesi. Görevlerde istihdam edilmesi. Neden bahsediliyor? Rububiyetten bahsediliyor. Dağların direk olarak dikilmesi. Rububiyetten bahsediyor. Gökten su indirdik, onunla bitkileri çıkarttık. Neden bahsediyor? İşletmeden bahsediyor. İşte buna benzer bütün ayeti kerimelerin tamamı rububiyettir. Evet, rububiyet ismi geçmez orada ama bu ayetler rububiyettir. Şimdi bir de fabrikanın nesi var? Hoş geldiniz efendim. Fabrikanın bir de nesi var? Bir de fabrikanın patronluğu var. Değil mi? Patron nedir? Fabrikanın sahibidir. Patron nedir? Fabrika hakkında nihai kararı veren adamdır. Patron nedir? Fabrikadan çıkan her ürünün sahibidir. Gelirinde, giderinde hepsinin sahibi olur. Şimdi bu açıdan patronluk yani. Ulu, işte bu patronluk da uluhiyete misaldir. Mesela lehu mulkü semavati vel ard, yerlerin ve göklerin mülkü ona aittir dediğimiz zaman neden bahsediyor? Patronluktan bahsediliyor. Yani uluhiyet. Uluhiyet bu. Değil mi? Veya işte ne bileyim kalilen ma teşkurun, ne kadar da az şükrediyorsunuz. Nedir bu? Uluhiyetten bahsediyor. Abi, yani şükrediyorsunuz. Ben size bu kadar şey veriyorum ama siz patrona saygı duymuyorsunuz. Teşekkür etmiyorsunuz. İşte bu nedir? Uluhiyetten bahsediyor. Yani kainat fabrikasından çıkan hamd, şükür, övgü, ibadet, minnet ne varsa artık hepsinin Allah'a ait olması uluhiyeti ilgilendiren meseledir. Uluhiyetten bahsediyor. Şimdi patronluğa bakan yön yani tabiri caizse. Ülke çapında eğer düşünecek olursan devlet başkanlığı uluhiyete misaldir. İcracı olan hükümet ise rububiyete misaldir. Tamam. Şimdi bu kainatın mülkünün Allah'a ait olması uluhiyettir. Ve kainattan çıkan hamd, övgü, medih, minnet, şükür, ibadet gibi ne çıkıyorsa ürün olarak bunların hepsine ona gitmesi de gene uluhiyete bakar. Uluhiyettir. Şimdi bu tarz ayetlere geldiğin zaman uluhiyet mi, rububiyet mi diye sen ayıracaksın bunu. Kur'an-ı Kerim'de çünkü adı geçmez. Şimdi rububiyet diyor, uluhiyet diyor. Yani Risale-i Nur'da da bu çok geçiyor. Yani Kur'an'da da fazla yok. E diyorsun ki ya bunlar nereden çıkarttı üstad? Yani nereden çıkarttı değil, bu bu. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de bir iki yerde bunun delilini bulsan yeter. Hangi manada kullandığını bileceksin. Yani Kur'an ayetleri bahsettiği şeye göre sen onu kategorize edeceksin. Bahsettiği. Kainatın idare ve tedbirinden bahsediyorsa tenzildi, işte efendime söyleyeyim tavzifti, tanzifti, bilmem neydi. Bütün bunlar nedir? Kainatın işletmesine ait rububiyet. Ama mülk ona ait olması ve kainattaki ibadetlerin, şükürlerin, hamdlerin, medillerin, efendim övgülerin ona ait olması uluhiyet. Demek ibadetler uluhiyete girerken ne yapıyor? Yani uluhiyeti ilgilendirirken kainattaki tüm faaliyetlerin bahsedilmesi ise rububiyete misal. Şimdi rububiyet bir esermiş. Kimin eseri? Rabbimizin eseri. Rab isminin bir eseri. Dedik ya, masa marangozun eseri, yemek aşçının eseri. Rububiyette bir yönetimse kimin eseri? Rabbimizin eseri. Uluhiyet kimin eseri? Allah'ın, ilahın eseri. İlah. Tamam mı? İlah. Şimdi kainatta bir mülk var mı? Var. Bu mülkün Allah'a ait olması. Rububiyet patronu. O Allah'a aittir. Şimdi bab-ı rububiyet derken ve saltanat diyor burada. Saltanat ne? Bak bu terimler çok önemli. Saltanat ne?
Direkt o yönetim patronun özel
alanı. Ne demek özel alanı? Biraz açalım.
Otorite, sultan.
Padişah saltanatı devam ediyor ya.
Gücü.
Sultasında bulunan. Güzel. Gece altı sen var ya. Hı hı. Niye sessiz sakin duruyorsunuz?
Evet.
Abi şimdi bilince
olsun. Daha önce.
Siz dersinizi
verin. Evet, dersinizi.
Bak sen. Doğru. Ama burası böyle müzakereli giderse daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Şimdi saltanat da sultadan geliyor. Saltanat sultadan geliyor. Yani yaptırım gücü. Yani kuvvetü sultan diye geçen şeyden. Şimdi kuvvetü sultan diye geçer. O şey var ya, Kamusul Muhit Üstad'ın babisine kadar ezberlediği o sözlükte kuvvetü sultan. Sultanın gücü. Buna saltanat deniliyor. Tabi sultanın gücü kendi bedeni gücüyle ölçülmez yani. Devlet gücüdür onun arkasında. Kuvvetü sultan o. İşte onun diğer bir adı yaptırım gücüsü Türkçe'de. Yaptırım gücü demek. Yani emirlerini yerine getirmeye, yaptırmaya gücü yeter. Mesela kırmızı ışıkta geçilmeyeceklerse, yasaklarsa onu uygulamaya gücü yetmesi lazım. İşte efendim ticaret alanında ben şu kadar vergi toplayacağım diyorsa onları toplayabilmesi lazım. Gücü yetmesi lazım. Buna saltanat deniliyor. Otorite işte. Otorite, yaptırım gücü sulta. Sulta otorite demek. Budur saltanat. Şimdi demek kainatta bir ne var? Rububiyet var. Bir de yaptırım gücü var. Bu kapıdan içeri giriyoruz. Evet, şimdi girdik içeriye. Eser ama bu. Saltanat da saltanat sultanın eseridir. Rubiyet de Rabbin eseridir. Değil mi? Şimdi buradan giriyoruz. Bir
benim aşağıda şu an burada bab-ı rububiyet ve saltanatın ismi Rabbin.
Saltanat-ı uluhiyet diyor. İsmi uluhiyetin patronluğun bir yaptırım gücü var yani. O.
Birilerinde ikisini kullanmış da burada Rabbi kullanmış.
Evet. Evet. Rabbi kullanmış oldu. Evet, görünüyor ki pardon. Nerede kaldım?
Birinci
hakikat. Birinci hakikat. Hiç mümkün müdür ki şe'ni rububiyet, rububiyetin şe'ni. Ne demek? Yönetimin gereği. Şe'ni rububiyet. Yani yönetimin karakteristik yapısı. Şe'ni o demek? Karakteristik yapı. yönetimin karakteristik yapısı. Yani mesela bir yönetim deyince bir fabrikayı düşün. Fabrikada yönetimin yaptırım gücü, fabrikada bir yönetimin yaptırım gücü var. Bu yaptırım gücü neyi ister? İtaati ister, iyi hareket etme ister, çalışana ne yapar, ürünü verir. Efendim orada tutup da efendim hakikaten kasten İngiliz anahtarını tutup makinenin dişleri arasına atıp da makineyi parçalarsan ona da ceza vermek ister yani. Değil mi? Yönetim varsa orada yönetimin karakteristik yapısında bu var. Şimdi işte şen-i rububiyet ve saltanat-ı uluhiyet. Uluhiyetin saltanatı yani yaptırım gücü. Yani kainat patronluğunun tabiri diğerle yaptırım gücü. Efendim şey, sultası, otoritesi. Bahusus böyle bir kainatı, özellikle böyle bir kainatı, kemalatını göstermek için gayet âli gayeler ve yüksek maksatlarıyla icat etsin. Efendim, onun gayet ve makasına karşı iman ve ubudiyetle mukabele eden müminlere mükafatı bulunmasın. Şimdi iman ile, ibadetle, ubudiyetle karşılık veren, bu uluhiyete karşılık veren, o rububiyete uygun hareket eden kimseleri ödüllendirmesin. Yani bir fabrikayı düşünün, işçi bir ay boyunca o fabrikada çalışmış yani. Oradaki emir ve yasaklara uygun hareket etmiş. Ay sonunda neyi hak eder? Maaşını hak eder. Maaşını almazsa öyle bir yönetim mi olur yani? Evet. Mükafatı bu. Ve o makasıdı ret ve tahkirle mukabele eden ehli dalalete mücazat etmesin. Yani tahkir ediyor yönetimi ve patronluğu da tanımıyor. Buna da ceza vermek gerekir. Değil mi yani? Peki burada var mı? Burada yok. O halde bu neyi iktiza eder? Böyle bir cezanın ve mükafatın verileceği ama adalet edileceği bir yeri iktiza eder. İktiza eder. Bak muktazi. Rab ismi bunu iktiza ediyor. Efendim Hüseyin'in sultan ismi de bunu iktiza ediyor.
Burada şey ne var? Buradan maksatlarıyla icat etsin demiş ya.
Evet.
Yaratılmasına. İcat kelime anlamı
yaratmak demek.
Yaratmak mı? Yani icat yani olmayan bir şeyi keşfetmek gibi kullanıyoruz da normalde.
Yok, o icat etmek yaratmak demektir. Buradaki manası o.
Yok, burada zaten o manası ama icadın hani bir
ne demek?
Bir şeyi keşfetmek gibi. Bir...
Keşfetmek yani buluş yapmak demektir. Yani var olan bir şeyi buluyorsun. Bak, icat ise olmayan bir şeyi ortaya koyuyorsun. Ha. Şimdi onun için ona icat denilmiş. Keşif ise öyle değil. Var olan bir şey. Yani mesela yer çekim keşiftir. Yer çekimini keşfetme derler ona. Niye? Çünkü var olan bir şeyi keşfetmiş o. Newton var olan bir şeyi keşfetmiş.
Olarak şey yapmış.
İcat ise olmayan bir şey. Mesela şu telefon icattır. Olmayan bir şey yapmış. Ama Allah için tamam. Ama Allah için bir şey icat etti dersen o yaratmak manasında. Kul yaratamaz, sadece olmayan bir şeyi ortaya koyar. Yapar. Kul yapar, Allah icat eder. Ama olmayan bir şeyi ortaya koyduğu için ona işte icat demişler. Yaratma dememişler.
Yani icat biraz daha bile zorlanarak sonuçta hani kafa patlatarak yapılan bir şey olduğu için hani ondan...
İnsan için öyledir. Ama Allah için yaratmak demektir. Yaratmakla eş manadadır icat. Allah mütekebbirdir, değil mi? Ne demek? Kendisini büyükleyen demektir. Büyük, büyükleyen. Mütekebbir. Peki mütekebbir insan için kullanılırsa ne olur? Büyüklenmek. Büyüklenmek. Ama Allah için mütekebbir. İsmi onun. Şimdi insan için kullanıldığı farklı, Allah için kullanıldığı bazı kelimeler farklı olabiliyor.
Şey demiş yani Firavun, ben sizin yüksek Rabbiniz.
En yüce Rabbiniz.
En Rabbiniz değil mi?
Evet. Ene Rabbukumul Alem.
Ene Rabbukumul Alem. Evet. Şimdi Firavun derken aşağı. Ne kadar
tabii bazı şeyler insan için kullanıldığında kötü mana olur. Allah için kullanıldığında tam yerine oturur. Allah için kullanılacak bir şey zaten insana layık olmadığından dolayı kötü. Mesela icadı eşyadaki ibda ve inşa diyor üstad. Yani sıfırdan yaratma ya da terkip suretinde mevcut varlıklardan bir araya getirme, yaratma. Mesela icadı eşya derken yani eşyanın yaratılışındaki ibda ve inşadır o. Evet. Oradaki icat şeydir. Şimdi demek ayet-i kerimedeki şablon üstad ne dedi? Esere bak dedi, rububiyet eserini gösterdi ve saltanat eserini gösterdi. Böyle bir rububiyet yönetimde itaat edenlere mükafat, isyan eden ve ceza olması lazım. Yönetimin gereği bu. Madem kainatta bağımsız böyle bir kainat yaratıyor, muhteşem bir yönetim var. En küçükten en büyüğe kadar herkes o yönetimin sultasına, otoritesine, yaptırım gücüne boyun eğiyor. Böyle bir yönetimin mutlaka ceza ve mükafat olması lazım. O ismin gereği olarak da bu dünyada görmeyen bir şeyi Cenab-ı Hak ne yapacak? Tahakkuk ettirecek. Ahiret diye bir memleket yaratacak. Mahkeme-i Kübra kuracak. Orada mükafat ve mücazatı tahakkuk edecek. Şimdi ayet nasıl tefsir edilmiş oldu? Muhteşem. Şimdi eser deyince eserlere bak diyor ya. Rahmet eserlerine bak. Fiili gör. Şimdi ikinci eser ne? İkinci hakikatte babı kerem ve rahmettir. Kerem de bir eser, rahmet de bir eserdir. Tamam? Kerem hangi ismin eseri? Kerim. Rahmet hangi ismin eseri? Rahim. Onun için Kerim ve Rahim isminin cilvesidir. Esere bak diyor ya şimdi. Kerem eserini ve rahmet eserini gösterecek. Sonra arkasındaki fiili gösterecek. Bak işte kainatta böyle bunlar. Kerem fiili cereyan ediyor diyecek. Ondan sonra da bunu mutlaka yapan bir zat vardır diyecek. Yani bir Kerim ve Rahim zat var. Kerim ve Rahim'in isminin iktizasınca da elbette ki ahiret gelmesi lazım diyecek. Ayet-i kerimenin şablonu bu. Doğru mu? Okuyalım orayı o zaman. Ama bak şimdi ayeti kerimeyi bilmezsek bilhassa terimleri de bilmezsek ve ana fikri de çıkartmazsak anlaşılır mı bunlar?
Peki abi anlaşılmaz da şimdi konuyu geçmek istemiyorum da.
Bugüne kadar anladığımız kadar anlaşılır.
Ya bugüne kadar anladığımız şimdi, kadar anlaşılır.
Şunun abi şöyle bir sıkıntı var. Tabi biz bunu şahsı okurken dediğiniz gibi anlamasından ifade ediyorum o şeyden de. Bakıyoruz da şimdi umumi derslerde şeylerde yani ya kısa tutup anlatmak lazım ya da düz okun, düz okuyup geçmek
şimdi
lazım.
Şu şekilde bu 6 tane nokta var ya hangi dersi yaparsan yap. Riayet ederek oku. O dersin tadına doyum olmaz.
Açmaya çalıştım bu sefer.
Hem de açmayacaksın. Evet. Bak açmayacaksın. Şimdi mesela Sungur abi cemaati şey yaparlar. Yani düz okumayı severler. Bir gün beni şeye çağırdılar. Marmara bölgesi öğretmenlerin kampı varmış. Oraya çağırdılar. Gebze'de bir Kur'an kursu varmış. Orada. Gittim oraya. Dedim ki düz bir ders okumamı mı istersiniz? Çünkü biliyorum ya onlara böyle okuyorlar. Yoksa Risale-i Nur'u biz nasıl anlarız? Bunun dersini mi istiyorsunuz? Dediler ki ikincisi olsun. İkincisini dedim o zaman dedim örnek olarak birkaç şey bir yer seçin. Risale-i Nur'dan bir risale seçin. Herkes bir şey söyledi. Genelde bir yerde ittifak ettik. Şimdi ben burada bu 6 adımı orada kendilerine baştan anlattım. Şimdi dedim siz bulacaksınız bunları. Okudum düz bir şekilde. Hadi bulun bakalım. Bu ayet ne diyor? İşte şunu diyor. Peki bu ayetten ne çıkarttınız? Şu çıkarttınız. Peki burada nasıl uygulanıyor? Nasıl tefsir ediliyor? İşte şöyle mi böyle mi falan filan kendileri. Ben karışmıyorum. Zekiler de. Ondan sonra şey dedim Şimdi şu anda bu kelimeleri biliyor. Yanlış olduğu zaman daha görünüyor yani. O terimi bilmiyor, kelimeyi bilmiyor. Yanlış oturuyor çünkü zihninde. Ondan sonra doğrusunu azıcık bir destek de veriyorum. Hop yerine oturdu. Sonra dedim düz okuyayım şimdi şu anda. Bütün hepsini anladıktan sonra arkanıza yaslanıp okuyayım bakalım. Bir okundu. Şimdi dedim ilk okuduğumuzla şimdiki okuduğumuz arasında fark var mı? Var. Böyle okusak zaten diyorlar. Yani biz şimdiye kadar uçardık falan filan. Öyle söylüyorlar. Bu mesele bu. Bir ders yapılırken bunu yapacağız. Bak şimdi onlar düz okumayı isteyen insanlar. Onlar bile itiraz etmiyor. Üstad da bunu yaparmış. Ya. Ayet-i Kerime'yi şey yapar. Üzerinde durur. Kısa bir açıklamasını yapar. Sonra dersi yapar. Dersi yaparken özellikle terimleri açıklamış. Hatta bir defasında Sundur abi, Zübeyir abi vesaire işte bir kelime. Bir kelime. O kelime hangisi bilmiyorum. Bir yerde onu şey yapmıştım, işittim. Birisinden daha işitsem de o kelimenin hangi kelime olduğunu öğrensem. Şimdi buyursunlar. Aleykümselam. Üstad anlatmış kelimeyi, anlatıyor. Anladınız mı demiş bittikten sonra. İşte demişler üstad anlamadık falan. Üstad tekrar anlatıyor, yorulmadan. Farklı misallerle falan. Anladınız mı? Demişler üstad gene anlamadık. Üçüncü kez üstad anlatmaya başlıyor bak. Terim. Üçüncü kez. Bu sefer Zübeyir abi Sungur abinin kulağına doğru demiş ki ya tekrar sonra anladık diyelim falan. Üstad yoruldu yani. Yoruldu. Neyse anlatıyor üstad. Bitirdikten sonra anladınız mı diyor. İşte üstadım anladık gibi falan yani anlamadık da diyemiyorlar. Anladık da diyemiyor. Çünkü anladık deseler yalan söylüyorlar. Anlamadık deseler üstad yorulmuş. İşte anladık da falan işte biraz anlamadık da falan. Üstad bakıyor ki hallerine fazla şey yapıldı, izah edildi. Yoruldular. Demiş başka zaman anlarsınız demiş. Derse devam ediyor. Üzerinde duruyor. Çünkü o kelimeler açık. Mesela uluhiyet, rububiyet. Anlaşılmazsa bu birinci söz, işte birinci hakikat anlaşılır mı? Saltanat anlaşılmazsa anlaşılır mı? Anlaşılmaz.
Şimdi bazen de deniliyor ki
Hadi düz okudun gittin. Ne olacak yani şimdi düz? Biz bunu zikir olarak okuyabiliriz düz. Bu güzel bir şey ama.
Böyle bir şey var abi. Bazen ben bunu yani bizim şeyde de camiada da işte rastgele. Başlıyor birinci 20. mesela şeyde mektupta la ilahe illallah şerkelerini. Sonuna kadar düz. Ya düz okunca diyor bunun bir şeyi bozulmuyor diyor falan. Hiçbir terim izah etmek yok. Aynı Sungur abi gibi. Ben Fırıncı abiye de sordum. Sungur abilerin şeyi de sonradan öyle olmuş. Düz okumaya geçmiş. Daha önceden çünkü...
Niye? Niye geçmiş? Çünkü terimi bilmiyor adam. Ana fikri çıkartmamış. Zihninde oturtamamış. Ondan sonra getirdiği misaller oraya gidiyor, buraya gidiyor. Ana fikri doldurmuyor. Hani ne dedik? Ana fikir havuz gibi olacak. Bütün o şey müstetbaat o havuzu besleyen dereler gibi olacak. Verdiği misal müstetbaat oraya gidiyor, buraya gidiyor. Bir türlü havuzu doldurmuyor. Konu dağılıyor. Anlatmasa daha iyi. Ayet-i Kerime'nin tefsiri yapıp yapmadığından haberi yok. Zaten Bismillahirrahmanirrahim Fenzur ilâ eser rahmetillâh ilâ ahir ayet diyor. O kadar yani. Şu ayetin sonuna bile getirmiyor. Ondan sonra yani bir Kur'an tefsiri mi okuyor? Bedevi diye geçiyor orada. Bedevinin hikayesini anlatıyor. Ya bana ne Bedevinin hikayesi? Bana ne ya? Katiyut tarika şey yapıyor. Diyor ki işte bugünkü eşkıyalar eski eşkıyalardan daha berbat. Hadi bakayım eşkıya hikayesine giriyor. Mafyaya giriyor. Ya ne alakası var mafyayla senin okuduğun o birinci söz?
Diyor ki vacibül vücut yani diyor Cenab-ı Hak diyor. Heh. Yani orada vacibül vücut kullanmış. Yani o nedir?
Onun niye? Cenab-ı Hak diye kullanır da Cenab-ı Hak. Yani üstad.
Terimler çok önemli.
Şimdiye kadarkiler konuyu dağıtmışlar. Yani Selimur dersi yapıyorum diye malumatını boca etmişler dersin içine. O nedir olunca Sungur abi demiş ki ya düz okuyun gitsin. Ben de olsam ben de derim. Bunları bilirsen hedefe şey yapıyorsa yani gidiyorsa senin verdiğin o misaller üstadın başka yerlerdeki geçen o konuları alıp o hedefe o havuza devamlı dolduruyorsan mesele yok. Dağıtmadan konu. Evet. Bunu yapılmayınca da ne yapılıyor? Bu defa düz okuma. düz okuma en iyisi. Vallahi söyleyeyim yani. Doğru, en iyisi dağıtacağına düz okumak daha iyi. Evet. Şimdi neymiş ikinci? Bak şimdi biz dağıttık mı? Bu kadar şey konuştuk. Konuyu hiç dağıttık mı?
Yok.
Daha bilakis anladık konuyu. Niye? Çünkü ana fikir belli. Ayet-i kerimeden çıkarttık. Havuzumuz belli. İkincisi terimler ne yaptı? O ana fikri hep doldurdu. Ve oradan çıkan netice de ne yaptı? Buraya geldi. Şimdi 12 tane hakikat bu havuzu doldurması lazım. Sen bu havuza akmayan hiçbir şeyi orada kullanamazsın. Yabancı bir unsurdur yani. Yoksa kanalları tıkarsın. Havuzu kirletirsin. Anlatabildim. Elhamdülillah.
Fehim.
Fehim tahtır tek.
Yenisesin biraz böyle. Şimdi. Anlatsan en sonunda. Cemaat şey Fehim tahtır.
Bab-ı Kerem ve Rahmet'tir ki Kerim ve Rahim isminin cilvesidir. Burayı da okuyalım. Orayı okumayalım isterseniz. Şu üçüncü hakikati okuyalım. Daha iyi anlayacağınızı şey yapıyorum. Geçen hafta okuduk ama pekiştirmiş oluruz. Tamam. Evet. Oku bakayım. Üçüncü hakikat.
Üçüncü hakikat Bab-ı Hikmet ve Adalet ismi hakim ve adilin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki karşıya evet hiç mümkün
geç onu. Müdür ki geç onu.
Hiç mümkün müdür ki zerrelerden güneşlere kadar cereyan eden hikmet ve intizam, adalet ve mizanla rububiyetin saltanatını gösteren Zat-ı Zülcelal, rububiyetin celah himalesine ittica eden ve hikmet ve adalete iman ve ubudiyet ve tevfiki hareket eden müminleri tatip etmesin ve o hikmet ve adalete küfür ve tuğyanla isyan eden edepsizleri tehdit etmesin. Halbuki bu muhakkak dünyada o hikmet, o adalete layık bilinen biri insanda icra edilmiyor, tehir edilmiyor. Ehli dalaletin çoğu ceza almadan, ehli hidayetin de çoğu mükafat görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya, bir risalet-i uzmaya bırakılıyor.
Burada kalsın. Şimdi burada hikmet de, adalet var mı kainatta? O fiili bize gösterecek. Ama buraya kadar bitti olay. Yani bu şablon oturtuldu. Şimdi onun ispatı yapılıyor. Burada nasıl yapıldı şimdi? Bab-ı hikmet ve adalet diyor. Hikmet ne demek?
Aydın, bir maslahatı gözeterek yapılan iş, bir gayeye maksada matuf hareket. Abes olmayan.
Güzel.
Sanatlı ıslah.
Güzel. Üstadın tarifine göre
söylediğimiz kelimeler de bilinmiyor da.
Yok yok yok. Güzel güzel güzel oldu. Güzel açıkladınız. Üstadın tarifinde de böyle geçiyor zaten. İlerideki gayelerine uygun bir şekilde diyor. En faydalı en hikmetli şey en faydalı ve en yararlı yerlerine eşyayı yerleştirmek.
En kısa surette.
En kısa surette en yararlı biçimde yerleştirmek diyor. Zaten orada yazılı o tarif de tam toparlayamadım onu, o cümleyi. O ıslahlar kitabında var o. Üstadın hep biliyorsunuz tarifleri var orada. Yani hikmet. Ya oku oradan isterseniz. Orada en son maddeyi oku. Bir, iki, üç tane madde geçer başta. Sözlük manaları, asıl terim manası lazım. Mesela dördüncü madde. Veya üçüncü madde bilmiyorum. Öyle mi? Ne oldu ya? Bir hikmeti bulamadım.
Burada da hikmetin. Okuduk dört madde var burada.
Çoğunluğu hikmet.
Evet. Onu geç abi. Tam maddeleri geç. En sondaki olması lazım.
Şey var ya en altta.
En son madde abi. En son madde.
En son madde.
Evet.
Bir şeyin ilerideki netice ve gayelerine muvafık bir tarzda faydaları gözetilerek üstü sanatla ve sanatının intizamla yapılması. Hem o şeyde en kısa yol, en yakın cihet, en hafif suret ve en güzel keyfiyet seçilerek her şeyin yerli yerine konulmasıdır. Ha. Zıttı abestir.
Tamam, güzel. Tarifi bu. Ama bu bir eserdir. Yani hikmet bir eserdir. Değil mi? Kimin, hangi ismin eseri? Hakim isminin eseri. Mesela şu kapı. İlerideki gayelerine muvafık bir şekilde, gayelerine uygun bir şekilde en yararlı yere konulmuştur. Değil mi? Bu hikmettir. Mesela buraya 4 tane duvar yapıyor. Bu kapı konulmasa abes olur. Çünkü buraya girip çıkılmaz.
Banyonun içine
konulsa genel. Çünkü en uygun yere, en maslahatlı yere konulması lazım. Hem de sanatlı konulması lazım. Yani girip çıkarken zahmet çekmeyeceksin. Tık diye açacaksın, gireceksin falan. Şimdi böyle bu şekilde konulduğu için o hikmettir. Hem de sanatlı olması lazım. Mesela sanat da işin içinde olacak. Yani böyle şey gibi, saat gibi açılıp örtülecek mesela. Sanat olacak işin içinde. Buna hikmet deniliyor. Şimdi bu hikmet eserinden gidiyor. Çünkü esere bak demiş. İkincisi ne var? İkincisi adalet. Adalet de bir eser. Dedi ki yargıcın eseri nedir? Adaletidir. Şimdi adalet de bir eser. Bu adalet yalnız ne demektir adalet? Bir şeyin ölçülü ve tartılı olması ve dengede bulunmasıdır. Adalet. Ölçülü, tartılı ve dengede. Yani zaten terazidir adalet simgesi. Yani adalet saraylarına gidin, burada sembol olarak buna bir terazi vardır. Denge. Eğer bir dengesizlik varsa adalet mekanizması dengeye getiriyor. Yani birisi birinin malını gasp etmişse gasp edenden alıyor, gasp edilene veriyor. Dengeye geliyor. Budur yani adalet. Veya kişi neyi hak ediyorsa onu vermek adalettir. Mesela adam dedik ya bir ay çalışmış, ay sonunda maaşını alması lazım. Vermezse adaletsizliktir, dengesizlik var orada. Verirse denge var orada. Adalet var. Hak ettiği ya. Kim neyi hak ediyorsa hak ettiği şeyi vermek. Mesela kuş kanadı hak ediyorsa kanat vereceksin.
Yani güvercine kartal kanadı verseydi adil.
O da olmazdı. O da adaletsizlik olur. Hem denge dedik, evet. Ölçü denge, ölçü tartı denge olması lazım adalette. Şimdi bu iki eserden hareket ediyoruz. Çünkü esere bak dedi. Bu neyin cilvesiymiş? Hakim ve adilin cilvesiymiş. Zerrelerden güneşlere kadar cereyan eden hikmet. Burada eser hangisidir? Zerrelerden güneşlere kadar mı? Ha, hikmettir değil mi? Zerrelerden güneşlere kadar bir hikmet var. Hikmet, burada, eser. Bu alanda. Ha. Hikmet var. İntizam, hikmet ve intizam dedi. Hikmet ve intizam ikisi müteradiftir. Çünkü hikmet düzenliliği gerektirir. Adalet ve mizan. Adalet de denge olduğu için mizan. Mizanı gerektirir. Ölçü ve tartıyı. Şimdi mizanla rububiyetin saltanatını gösteren. Rububiyetin nesiymiş? Yani yönetimin otoritesini gösteriyor. Uluhiyeti değil. Rububiyetin şeyini bak ne diyor? Saltanatını gösteriyor. Yani yaptırım gücünü, otoritesini gösteriyor. Gösteren Zat-ı Zülcelal, o celal sahibi zat, rububiyetin cenah-ı himayesine iltica eden, yani sığınan ve hikmet ve adalete, iman ve ubudiyette tevfik hareket eden müminleri taltif etmesin. Yani öyle bir adalet varsa uygun hareket eden, yani o hikmete adalete uygun hareket edeni taltif edecek.
Daha doğrusu sistem zaten adalet ve mizan üzerinde kurulduğu için,
evet.
Dediğiniz gibi sanatı mecburen o mükafat
mutlaka içinde olacak yani. Olması gerekir. Muktazisi. Yani o onu gerektirir yani. Olmaz o hikmet ve adalete küfür ve tuğyan ile isyan eden edepsizleri de tedip etmesin.
Bir şey sorabilir miyim?
Sorabilirsin.
Ya biraz ilgisiz yine konudan çıkartmaktan korkuyorum ama şu an içime gelen bir mesele.
Sorma o zaman.
Ama bir yanı böyle ananın şey. Bile bile düğünüze atılıyor.
Bakalım devam edelim. Ne takılmış bakalım.
Ya bu geçen hafta okuduğumuzda da bu geldi aklıma. Şimdi bunu itaat edenlere mükafatın olması lazım.
Yani. Evet.
Çok şey manasız gelebilir. Peki biz diğer bahislerde diyoruz ya
cennet
fazla ilahi. Burayla nasıl eşleşiyor? Yani sanki
buraya hakikaten, bir hakikaten ayrı bir konuymuş. Yani konumuzla alakası yok yani.
Ya işte size bu size zor şu lan bu. Ya zor değil de yani aklıma geliyor şu an işte 2 haftadır bunu okuyunca
siz bizim kader bir okumaları var şeyde. Kader okumaları. Ya bu okumaları kelimesi benim kelime değil. Bugün bana işte bu gece Kur'an okumaları şey programı inşallah unutmayacağım diye e-mail göndermiş bir kardeşimiz. Ben ta baştan beri düzeltmeye çalışıyorum. Bir defa minare eğri artık düzeltemiyorsun yani.
Ben de ilk önce dedi
ya. Yani şimdi bak, Risale, bak Kur'an'ı Risale-i Nur'la öğrenme metodu. Benim programın adı bu. Yok bak. Adı ya. Şimdi adını niye değiştiriyorsun ki? Benim programın adı Kur'an'ı Risale-i Nur'la öğrenme metodu. Niye ışığında diyorsun? Niye ışık mı var burada yani? Şimdi bak. Bak ne yapıyoruz? Bak Kur'an'ı Risale-i Nur'la öğreniyorsun. Bunun metodu ne? Ya biz onu yapmıyor muyuz şu anda? Efendim? Ha yani Kur'an okumaları değil. Kur'an biz yani şimdi şu anda ayetler Risale-i Nur'daki geçtiği şekliyle alıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bana arkadaşa söyleyin. Kimse o arkadaş e-mail gönderen. İki de bana hocam Kur'an okumaları programını unutmayın diyor yazıyor. Baştan beri düzeltemedik. Her tarafta da aynı şeyi görüyorum.
Hocam, şeyde
kader okumaları diye bir programımız var. Maalesef burada da öyle. Şimdi orada bir misal verdik. Tarla misali verdik. Siz o tarla misalini biliyor musunuz?
Biliyorum bunları. Onların pay sahibi olması, vücudu işler, ademi işler, insanın fail olması, olmaması.
Bilmiyorsun.
Ben de malumatım var.
Bilmiyorsun yani. Ne alakası var?
Ama şurada şu an biraz daha düşündüm. Sanki sorum daha mantıklı gelmeye başladı. Şimdi
cevbezin nereye gidiyor?
Hayır cevbezin yapacak Allah'ım. Bak ilmi istibdat bunlar işte. Yani soru sorma engellemek
için. İsteyen değil veren var Hacı abi.
Ne?
Burada insan, ben burada vazifemi yaptım, mükafatımı ver demiyor.
Tabii. Bir sistem var, biz sistemin hocamla tefekkür ediyoruz. Bu sistemin dolayısıyla ruhiyet, bunun saltanatı şu sistemin eşittir olarak burada istihdam dediklerine verir. Biz bunu çıkarım yapıyoruz. Oradaki fert olarak, hademelerden birisi olarak, ben çalıştım, ben bana ver.
Olayı yani senin söylemeni demiyorum ben. Ama şey basit değil mi denklem? Orada biz diyoruz ki... rahmetinin gereğidir cennet. Adaletinin gereği diyor muyuz? Rahmetinin gereğidir diyoruz. Burada ama bu mükafat adaletin örneği olarak verildiği için benim kafam karıştı. Yoksa ben o noktada bir şeyim yok. Kader noktasında bir sebep değil miyim?
Çay var mı?
Ama soru mantıklı değil mi? Ben biraz kendimi kötü hissettim ama konuyu zaten ya burayla ilgili bir şey
benim konunun dışında bir şey değil.
Evet. Ya yani soru çok mantıklı.
Konunun içinde ama basit.
Ya hayır, basit konunun içinde ya. De bizi alıp başka yere götürecek bir konu.
Evet. Sonra da
mesela. Şimdi bak şu isminiz neydi ya?
Akif.
Akif kardeş. Şimdi ayet-i kerimede diyor ki le'in şeker tüm le'eziden de şükrederseniz artırırım. Ama burada le'in şeker tüm. Şayet eğer keşkeki ifade eder. Yani bu şu an anlama geliyor. Çok az bir şükür dahi olsa. Yani böyle hani dilinin ucuyla söylesen. Azıcık bir minnet duygusu hissederek az da olsa. Şükrederseniz anlamında. Le'in. Çünkü teşkiktir o in orada. Le'eziydenneküm. Le burada vurgudur mutlaka. Eziydenneküm ben artırırım. Başkasına da havale etmem. Doğrudan o artırma benim tarafından olur. İkinci tehkit. Denne sonundaki nunu hikaye. Bunda da asla şüpheniz olmasın. Kum. Yani genel olarak da değil de doğrudan şükredeni şey yaparım. Artırır, şükreden artır. Yani genel olarak verip de herkes oradan kapan kapana bazen ona da kalmayabilir. Öyle değil.
Hadi olur.
Doğrudan doğruya sana. Hadi olur. Veririm diyor mu? Diyor. Sen şu kadarcık bir eğer bak kıytırık bir şükrün olsa ibadetin olsa Cenab-ı Hak onu demek kat kat artırıyor. Yani senin yaptığın iyiliklerde, ibadetlerde %1 bile hakkın yokken %100'ünü yapmış gibi sana veriyor. Yetmedi 10 kat veriyor. Yetmedi 70 kat veriyor. Yetmedi Kadir gecelerinde 30.000 kat veriyor. Yetmedi bazılarını diyor ancak ben takdir ederim diyor. İşte onunla sen cenneti kazanıyorsun.
Rahmet edeceğiz.
Bu rahmet edeceğiz. Şimdi ama ne diyor bak kuralı, adaleti gereği. İyilik yapmışsan ödülünü vereceğim diyor. Allah'ın ödülü de ne kadar? Sınırı yok. Adaleti onu gerektiriyor. Öyle değil mi?
Evet.
Ne diyor? Adaleti gereği ibadet edene, şükredene adaleti gereği vermesi lazım. Ama Cenab-ı Hak verirken öyle sadece karşılığını vermiyor. Neyi veriyor? Kat kat fazlasını veriyor. Onun için fazl-ı ilahiyle cenneti kazanıyorsun. Ama adaletin gereği de Allah az bir kıytırık şükrün olsa, ibadetin olsa onu da sana kat kat mükafat olarak verir. Mesela adaletin gereği vermesi lazım. Ama Allah verirken cömert, bol veriyor. Şimdi gelelim buraya. Tamam değil mi yani?
Tamam mı? Tamam değil de oturtmak yok, evet, sonra tamam. Düşünce.
Ben biraz düşüneyim.
Abi. Sen düşün, evet. Tamam, güzel olur. Yo ya, o ana konu değil ki izah edeyim bir de.
3 defa sormuştum.
Yani ama ana konu değil mesela. Yani ana konu değil. Mesela Hakim ismini, Adil ismini söyle 3 defa izah edeyim.
Adil'in altında sormaya çalışacağım.
Fiil ne? Direkt ilgili
aslında. Evet, neyse. Zat-ı rububiyetin cenah-ı himayesine iltica eden ve hikmet ve adalete iman ve ubudiyette tevfik-i hareket eden müminleri taltif etmesin.
Abi, çok özür dilerim. Yani, arkadaş sizi yedimiz oraya götürdüm ama iki kere söylemek istiyorum. Yani, hepimizin zihni oraya
çıktı. Evet.
Şimdi 23. lemanın hemen hatimesinde Allah'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var? Evet. Hatırlarsın. Aslında orada murad olan ibadetin neticesi değil. Ki emri ilahi, ibadetin dairesi emri ilahi, neticesi rıza ilahi, semalaki uhrevi ya. Aslında biz ibadet ediyor oluşumuz, Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı ve takibine, muhatabiyetine mazhariyet olması sebebiyle zaten bir rütbe. Aynen duada olduğu gibi. Bizim dua ediş halimiz, isteyişimiz zaten kendisi bir mana.
Evet.
Ondan sonraki olur ya da olmaz. Burada da bir sistem var. Zerreden şemse kadar her şey intizamlı, hikmetli. Bu gibi adaletsizlikler, yani emri ilahi hareket eder ki ibadet için yaratılmış. Aslında ben namaz kılma anlamını da söylemiyorum, bu işin özeti de. Biz zaten emre ihtiva nehiden içnaf için yaratıldığımız için bu sistem bütünüyle bu tarafa doğru hikmet ve adalete doğururken sen bu sistemin içinde çıban başı olamazsın. Olursan mücazatlar. Sistemin içinde hareket edersen mükafat.
O kadar.
Çünkü bu bunu izah ediyor. Biz bunu herhalde bahisten bahise geçmemek adına orada bir ayet var. Eserlere bakıyoruz. Olaylar var. Bu olaylar nasıl ahiret iktizadeni? Oradan baktığımızda herhalde aynı oturur.
Orada da mükafat bekliyorum diyemezsin. Fazlını
aslında bu bizim içimizde. Allah'tan sürekli tatil istemiyor musun? Allah'ın beni ahirette cennet. İstiyoruz. Duygu da oluyormuş. Ve burada isteyişimiz de aslında maksat o duygunun geçmesi yeterli Allah'ın. Verir ya da vermez.
Evet, doğru.
Bu da derslere gelmek bile yani bu işin peşinin ücreti gibi yani.
Evet.
Hani ekstra bir yarar bir şey bekliyorum değil manasında değil de bu buraya gelmek için muhabbetleri dinlemek bir ücret yani.
Şimdi hak ettiğim bir şeyi vermemek adaletsizlik mi?
Evet. Evet. Ama ben hak etmedim ki.
Nasıl?
Ben hak etmedim ki. Kimse hak etmeyecek.
Ama sen niye hak etmiyorsun ki? Yani şey şöyle mi? Hak ediyorsun. Sen şey önüne yapayım. Seçenek koyuyor bak. Yani bir seçenek koyuyor. İyi seçersen ödülün var, kötüyü seçersen cezan var. Tabii. Sen iyi seçmişsin, hak etmişsin. Hak ettiğin şey yok. Tamam, hak ettiğin
şey. Sen hak ettim demeyeceksin.
Yani sen zaten hak ettin. Yani cennet mesela diyor ki cennet diyor, ne zaman lezzet verir diyor. Yaptığın amelin karşılığının olduğunu bilmekle diyor o zaman.
Birisi o.
Tabii. Mükafat. Yani ben bu işi yaptım onun karşılığında bunu alıyorum. Mesele o. Ama hak ettiğim bir şeyi vermemek adaletsizlik.
Tamam, şimdi olur. Teklifinden sonraki noktada. Tamam.
Değil mi?
Teklif var. Azıcık yaparsan
tamam. Kabul ederim. Mesela. Evet, her neyse. Herkes. Kaç dakika var? 8'e geldi mi? Şurayı bitirelim, şu şeyi bitirelim.
Okuyayım, devam edeyim.
Evet, şimdi o hikmet ve adalete ne diyor? Ve hikme, o hikmet ve adalete küfür ve tuğyan ile isyan eden edepsizleri de tedip etmesin. Tedip ne demek? Edeplendirmesin. Halbuki muhakkak dünyada o hikmet, o adalete layık binden biri insanda icra edilmiyor, tehir ediliyor. İnsanda icra ediliyor. Yani kainatın bütün aktarında bu adalet, bu hikmet var da ama insanlarda hangi adalet var? Yani dünyanın çivisi çıkmış diyoruz ya. Orta Doğu'ya bak, hadi adalet ara yani. Gel dünyanın neresine gidersen git, en adil ülkesi diye kabul ettiğin yere, orada diz boyu yani adaletsizlikler. Ehli dalaletin çoğu ceza almadan, ehli dünyada hidayetin de çoğu mükafat görmeden buradan geçip gider. Demek bir mahkeme-i kübra. Yani hem adil hem de hakim isimleri ne yapar? Madem bu isimler kainatta her şeyi hikmetle yapıyor, her şeyi adaletle yapıyor ama insanda olmuyor. Bu neyi iktiza eder? İnsanda da olmasını iktiza eder. Burada olmuyorsa ayrı.
Abi, aslında sizin en başta o
lehin. Evet.
Şimdi bir sistem yürüyor. Hı-hı. Bu sistemin içerisinde özellikle insan ve cinlerin hariç cezat burada, eksene. Kısmen oraya. Bizimki kısmen burada, eksenen oraya. Hı-hı. Mahşerdeyiz. Le'in şekertün. Cenab-ı hak ettim etmenin meselesi var ya. Küçücük kıtırık amellerimize öyle mükafatlar vermiş. Küçücük hasenatlarımıza öyle büyük günahlar yazmış ki hak ettiğimiz için değil. Lütfundan aslında Cenab-ı Hak bizi...
Tabii canım. Ya o mükafat da hak ettiğimiz için değil.
Evet.
Belki çözdük onun yüz...
Çözdük.
Tamam.
Demin yüzü asıldı ya.
Yani. Evet, tamam.
Çözdük.
Tamam. Kendi aram, bu konu okumaya başlamadan önce tamam dedi yani. Evet. Bir konu geçti aramızda. Tamam dedi.
Bir teklifin üzerine sadece şu az yakarsan da alırım diyor. Tamam. O bir teklif var, o teklifte riayet var.
Evet. Hak et. Yani sen belki binde birini bile hak etmiyorsun o için de. O teklifi kabul ettiğin için adaleti davranıyor.
Teklifi uyan ve uymayan var. O noktada adaleti veriyor.
Evet.
Yoksa evet. Bu taraftan bakınca olmuyor.
Çünkü
lazım
evet. Şimdi her neyse bu tabii ondan sonra hikmetli kainatta Cenab-ı Hak hikmetli iş gördüğüne dair delil mi istersin? Burhan mı istersin diyor. Orada üç tane hikmetin burhanını anlatıyor. Tamam, her şeyde işte maslahatlara riayet etmesi. İkincisi işte her şeyin sanatında üstü sanat olması. Bundan sonra üçüncüsü de vesaire anlatıyor. Adaleti de üç tane böyle misalle anlatıyor. Yani kainattaki bu isimler hakikaten adalet ve hikmet ile iş gördüğünü ispat ediyor burası. Ama bütün mesele burada bitmiş oluyor. İlk paragrafta bitiyor zaten. İlk paragrafta şu ayet-i kerimenin şablonunu oturtuyor. Bu bütün şeylerde hakikatlere bakın, hep bu şablonu göreceksiniz.
Sonra örneklendiriyor üstad.
Yani üstad farklı eserler alıyor. Şimdi hikmet alıyor. Ondan sonra adalet alıyor. Rubiyet alıyor eser olarak. Ondan sonra başka bir yerde rahmet alıyor. Kereme alıyor. Başka bir yerde başka bir eseri alıyor. O eserin üzerinden fiile gidiyor. Fiilden faile gidiyor, failin iktizasınca ahiretin gelmesi lazım diyor. Yani fail çünkü onu iktiza ediyor. Çünkü mühendis isminin iktizası, bina yapmak, marangoz isminin iktizası, masa yapmak, mobilya yapmak, aşçılık isminin iktizası, yemek yapmak gibi. Bu isimlerin de iktizaları mutlaka ahireti istiyor diyor. İşte bu. Altı doluyor. Evet. Yani demek burada Üstad Hazretleri 12 hakikatte belki 20 tane isim zikrediyor. Esma-i Üstad'dan. Fakat kainatın tedbir ve idaresinde diyor Üstad. Tecelli eden bütün esma diyor ahireti iktiza eder. Dolayısıyla buradakiler ekstrem örnekler. Siz bunları bu sistemi aldıktan sonra burada geçmeyen isimleri al, o da bize ahireti iktiza eder diye bunu çoğaltabilirsiniz. Ve her şeye baktığınız zaman bu şablonla, mesela bir çiçeğe baktığın zaman çiçek ahireti nasıl iktiza eder diye bir düşün. Hemen bu şablon gelecek gözünün ardına. Bak burada hikmet var. Her şeyde hikmet var. Burada adalet var. Denge var. Her şeyde denge var. Burada işte rahmet var. Her şeyde var. Burada ihya var. Hani geçti ya ayet-i kerimenin kendisinde zaten. Ha bu ihya ahireti yani muhyi ismine gösterir. Ahireti iktiza eder gibi. Siz bir çiçeğe, bir böceğe veya bahara şuna buna baktığınız zaman her bir kesitinde ne yapacaksınız? Ahirete çıkarımlarda bulacaksınız. Bu zihin baktığınız şeyde bir şeyler görmeye başlayacak. Bu şablonu bilirsek ve uygulama ne diyorlar, egzersiz yaparsak, sık sık uygularsak bu sefer Kur'an mantığıyla düşünmeye başlayacağız. Her şeye bakarken o gözle bakmış olacağız. Mesela bu. Kur'an ahlakı. Yani şimdi biz mesela okuduğumuz risaleleri böyle yapsak adamın kimyası değişir ya. Kimyası değişir insanın. Kur'an bakış açısına sahip olur. Bir de Kur'an oku bak nasıl Kur'an-ı Kerim'deki o manalar yerine oturuyor arkadaş. Ve o manalar o söylendiği gibi değilmiş. Arkasında daha ne alemler varmış. Öyle anlaşılıyor. Üstad baştan sona Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmemiş ama öyle bir risale yazmış ki, öyle bir külliyat yazmış ki o Kur'an-ı Kerim'in içindeki ayetlerin ufuklarına ulaşıyorsun onlarla. Böyle bir metot çizermiş elimize.
Risalede geçiyor mesela.
Mesela Kur'an kıssalarına girdiğimiz zaman hani geçen evvelki hafta gördük. Ne oldu? Kıssalarına hangi gözle bakacaktık? Külli kanunların uçlarını görmek için bakacaktık. Değil mi yani? Bak bize ekstrem örnek veriyor üstad. Ondan sonra bu al örneği diyor. Hadi sen diyor o kanunları bul. İşte buradaki bu tefekkürü yap. İşte şöyle. Her bir risale Kur'an-ı Kerim'in bir tarzını senin nazarına veriyor. Tarzını veya sistemini. Sen onları elde etsen baştan sona senin zihnin yani Kur'an hakikatlerle dolacak ve hareketlerin o sisteme göre olacak. İşte Kur'an ahlakı da bu değil mi yani? Tehallekû bi ahlâkillâh. Allah'ın ahlakıyla ahlaklarınız. Yani Kur'an'la ahlaklarınız. Manasında. Bu. Üstad böyle bir metot bize koymuş. Yoksa tefsir yazsaydı işaret edeceğiz gibi ki 70-80 ciltlik yazmayı düşünüyormuştu üstad. İşte muhakematla başlamış. Ön sözünü yazmış. Kalmış. Savaşlar çıkınca. Öyle bir yazsaydı şimdi o 80-90 cildi öğrenmeye vaktimiz mi olurdu bizim ya? Biz hazır 10 ciltlik külliyatı şey yapamıyoruz, okuyamıyoruz. 80 cildi nerede okuyacağız? Evet. Allah'ın bir inayeti ihsanı.
Elhamdülillah.